Ayrım 12. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 111. Kısa bir gece serenadı. Siegfried'in baloya davetiye temin edebilmesi artık bir mucizeye kalmıştı. Zaten o da gerçekleşmedi. Prenses Süleyha'nın kulüpte rastladığı sekreteri Ferit Şahin Bey'den ricalarda bulunmuş, o da onun onurunu kırmamaya özen göstererek yuvarlak sözlerle kaçamak cevaplar vermişti. Aslında onu oyalamak için söylenen sözlerin bilincinde olan Siegfried'in bu davetiyeyi isteme sebebi kendini gösterme arzusuydu. Ama ne yazık ki umduğunu bulamamıştı. Zaten Kahire'de kendini göstermekten başka ne yapılabilirdi ki? Kendini göstermekten vazgeçse bile hayatının geri kalan günlerini Aziz Simeon gibi bir direğin tepesinde geçirmek zorunda kalacak değildi ya. Bir an Chester Lamont'un da baloya gidebileceği düşüncesiyle panikleyerek ona telefon etti. "Dear me," dedi Chester, "kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildiğim halde İngiliz elçiliğine kendimi davet ettirmek için neler yapmadım. Ama uşak kılıklı Şahin bana genç erkeklerin yalnız başına bu davette yeri olmadığını söyledi. Prensesin oğlu Refik, genç erkekler hususunda annesini ikna etmek için çok uğraştıysa da sanırım Lale Sarayı'nı bir çeşit bara çevirmemizden korktukları için buna karşı çıktılar. Her neyse bunu ancak kan temizler, alay eder gibi konuşuyordu. Bu söz üzerine Siegfried bir kahkaha patlattı. "Ben falcıya gittim," dedi Lamott. "Sen hiç merak etme, bu balo zaten bir felaket olacak. Dinle, biz de bu akşam sinemaya gidelim. Daha sonra da baş başa yemek yeriz. Sen de bana Margaret Hartnell'la geçirdiğin dillere destan geceyi anlatırsın." Diana sinemasında Ingrid Bergman ve Charles Boyer'in oynadığı Işıklar Sönerken'i izlediler ve yakındaki bir birahaneye gittiler. Bıkkınlık veren dilenciler yüzünden bir lokma bir şey yemenin mümkün olmadığı pencere önündeki masalara oturmamaya özen göstererek içerilerde bir masa seçtiler. İkisi de soğuk yiyecekler ve Stella birası ısmarladılar. Birbirlerine birkaç komik hikaye anlattıktan sonra Chester gözlerini Siegfried'inkilere dikip gizemli bir ses tonuyla "Karşı çıkmanın bir yararı yok, geleceğini düşünmelisin," dedi. Siegfried ciddi bir tonda konuşan masa arkadaşına dönerek "Hiçbir şey anlamıyorum," diye mırıldandı şaşkınlıkla. "Tüm bunlar gerçek değil," dedi Chester eliyle havada daireler çizerek. "Bu varilin içinde ne kadar çok yıllanırsan o derecede özünü kaybedersin. Bir salatalık turşusu haline geleceksin. Senin yerin burası değil, 23 yaşındasın. 3 kuruş için boyası bozulmuş bir duvarı boyamak ya da yemek odasını yenilemek gibi basit birkaç dekorasyon işiyle uğraşıyorsun. Bunlar gerçekten büyük işler değil. Çünkü bu insanlar zaten yerleşmişler. Parası olanlar ise prestij peşinde koşuyorlar. Zaten onlar da bu işleri sana yaptırtmazlar. Duygusal hayatına gelince yarım saatlik ya da en fazla bir saatlik kaçamaklar ve orada burada yaşanan maceralar. Sosyal konumuna gelince gördün işte bu akşamki durumu. Yakışıklı bir çocuk olduğun, bazen de eğlenceli bulunduğun için küçük davetlere ya da kokteyllere çağrılıyorsun. Ama bu akşamki gibi bir davete hayır. Servetine gelince zaten yok. İstesen bile iyi bir evliliği hayal edemezsin. Bu azarlar gibi yapılan konuşma karşısında eli kolu bağlı, sessizce kala kalan Siegfried, kendini sanki sürgüne gönderilecek gibi kimliksiz, ufak bir bagajla ortada kalmış gibi hissetmişti. "Samimiyetine teşekkür ederim. Ama tüm bunları niye söylüyorsun? Ya sen çok mu iyi bir durumdasın? Senden biraz daha iyi. Bir yıl içinde ya İstanbul'a ya da Akra'ya gitmek için İngiliz elçiliğiyle kontratım var. Tüm bunları sana söylememin nedeni ise dostum olman ve sana çok bağlı olmam. Sen şimdiki durumundan çok daha iyi şeyler hak ediyorsun. Ama bilinçli olman ve bunu değiştirmeyi istemen gerekiyor. Peki bana sunacağın bir şeyler var mı?" "Hiçbir şey. Ama sana kalbimin derinliklerinden tavsiyeler sunabilirim, dear boy. Buradan kaç." "Ne dedin?" "Kaç dedim. Roma mı, Paris mi, Londra mı ya da nereye gitmek istiyorsan gideceğin şehri seçerek kendini oraya yerleşmek için hazırla ve kariyer yap. İngilizce, Fransızca konuşuyorsun. Bu yüzden başının çaresine bakabilirsin. Ne Türkler ne de Almanlar sana bir çözüm sunabilir." "Peki ama Roma'da, Paris'te ya da Londra'da ben ne yapabilirim ki?" "Öncelikle orada mesleğini öğreneceksin. Çünkü bu bir meslek ve sen şimdiye kadar burada amatör boyutta çalıştın. Daha sonra bu şehirlerdeki paralı insanları kendine müşteri edinir, gerçek müşterilerle çalışırsın. Siegfried bir an düşündü. Bu mümkün değil. Benim orada 3 ay bile yaşayacak param yok diye mırıldandı. Öyleyse para bul. Neyin varsa sat. Antikalarını, Çin vazolarını. Bilmiyorum artık. Amcalarından borç al. Kendi isteğinle gitmek zorla gönderilmekten her zaman daha iyidir. Chester'ın baskı yapan, etkileyici bir konuşma tarzı vardı. Bardağındaki birasını kafasına diken endişeli bir ifadeyle sordu. Ne demek istiyorsun? Chester 2 bira daha ısmarladı. Her şey çok yakında yok olacak. Havada yanık kokusu var. Peki ama neden diye sordu sabırsızlanan Siegfried. Bunu hiç kimseye söyleme dedi Chester bir sır verir gibi. Beni duyuyor musun? Hiç kimseye. Anladın mı? Çok iyi bir yerden haber aldım Siegfried. Fazla değil, çok kısa bir zaman içinde bir devrim olacağı söyleniyor. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Kanaldaki İngiliz garnizonunun da orayı terk etmesi istenecek. Kulüpteki bu küçük dünya yok olacak. Düşünebiliyor musun? Müşterilerinle beraber daha birçok şey. Hayır, Siegfried hiçbir şey düşünemiyordu. Neden bir devrim diye sordu panik içinde. Seni duyan da 1905 yılında bir Rus prensesi konuşuyor sanır. Şimdi sen bana ama Mısır'da bir ordu var diyeceksin. Var ama ordu kralın cehennemin dibine gidesi 2 adamı Puli Bey ve Kerim Tabet tarafından kendilerine verilen 1949 yapımı bozuk silahlardan hiç hoşnut değil. Bu bozuk silahlarla İsraillere karşı koyamayacaklarını ve yeryüzünden sileneceklerini söylüyorlar. Ayrıca kralı da kokuşmuş bir korkuluk olarak görüyorlar. Peki onun bir şeyden haberi yok mu? Bir şey yapamıyor mu? Bilmiyorum. Fikrimce o kaçınılamaza boyun eğecek ve zaten hiç kimse tarafından da sevilmiyor. Bu çok ürkütücü. Kendini korkuya teslim etmekten daha ürkütücü değil. Bu durumun sonsuza dek bu şekilde süreceğini hayal etmenin de çocukluk olacağını bilmek gerekir. Ne demek bu şekilde? Avrupalı geçinen 50 bin kişi kendi ülkelerinde yaşayamayacakları bu hayatı burada yaşarken 30 milyon Mısırlının içecek suyu bile yok. Sen komünist misin diye haykırdı Siegfried. Sen gerçekten bu toplumun en saf ürünüsün dear boy. Gerçekler söylendiğinde hoşlarına gitmediği için onlar da komünistlikle suçlarlar. Siegfried, gerçekten komünist gibi bir halin var mı? Chester, Siegfried'i yukarıdan aşağı alaycı bir ifadeyle süzüp bir sigara yaktı. Hiç etrafına bakıyor musun? Sen ayda 30 lira, annen ise 70 lira harcarken ve sen bir yumurta pişirmesini bile beceremediğin, pazardan yalnız başına 1 kilo patlıcan bile alamadığın için evinde çalıştırmak zorunda olduğun hizmetçilerin ayda 3 lirayla nasıl geçindiğini hiç düşündün mü? Ve de 20 kuruş bahşiş verdiğin garsonların nasıl bir hayat yaşadığını biliyor musun? Niçin? Onlar emperyalist güce sahip olmadıkları için mi? Chester, belki komünist değilsin ama sanki daha önceden komünistmişsin gibi konuşuyorsun. Boş ver sen şimdi komünizmi. Valizini hazırla dangalak. Bu ülkede bir yabancısın. Komünistlerden nefret ederim dedi Siegfried bir kahkaha atarak. Çünkü onun için komünizm eğlencesiz bir ülke demekti. Ben de. Ama sana kardeşçe öğüt veriyorum ve sen hakkında hiçbir şey bilmediğin komünizm üzerine aptal bir nutuk attığımı sanıyorsun. Siyasi anlamda tamamen cahilsin. Şu anda kulüpteki aptallarla konuştuğumu sandım. Peki ya annem ne olacak diye sordu Siegfried. Bu alaycı konuşma karşısında sarsılmıştı. Önce sen yerleş, sonra anneni getirtirsin. Şimdi sigara yakma sırası Siegfried'e gelmişti. Beni korkutuyorsun. Sen de beni sinirlendiriyorsun. Bana Margaret Hartnell'la geçirdiğin geceyi anlatmadın. Hiçbir şey yok ki ne anlatacağım diye tasalı bir şekilde cevap verdi Siegfried. Ne demek istiyorsun? Yatakta mı bir şey olmadı? Hiçbir şey. Nasıl yani? Çalışmadı mı? Ne çalışmaması? Soyunmadım bile. After all my dear, it takes 2 to dance. Kısacası tatlım, dans etmek için 2 kişi gerekir. Peki ama salak Manners'ı neden devirdin? Ben devirmedim. O bana bir yumruk atmak istedi ve düştü. Lamotte katıla katıla gülerken bu garip olayın hikayesini anlatan Siegfried ise hiçbir şey yapmadığını açıklamak istercesine omuzlarını kaldırıyordu. Bu sabah ondan bir mektup aldım. Ya, Manners'la ayrılmışlar. Onu hastaneye göndermiş. Biliyorsun o bir alkolik. Beni Londra'ya davet ediyor. Siegfried diye haykırdı Lamotte. Sen bunun ne demek olduğunun farkında mısın? Neyin? Şansın. Siegfried onu baştan aşağı süzdü. İşte senin hareket noktan diye bastırdı Chester. Yani şimdi sen yaşı benimkinin iki katı olan bir kadınla Londra'da yaşamamı mı öneriyorsun? Hediye edilen atın dişlerine bakılmaz. Ha, yani beni bir jigolo yerine mi koyuyorsun? Ama o seni istemeseydi sana yazmazdı. Peki ama burada aşk nerede diye sordu Siegfried kederli bir ifadeyle. Lamotte kollarını gökyüzüne kaldırdı. Tanrım, sen başına nasıl bir talih kuşunun konduğunun farkında bile değilsin. Bu kadın seni Londra'da tanıtacak, aptal. Siegfried ona dik dik baktı. Sen aşk nutuklarına devam et diye sürdürdü konuşmasını Lamotte. Bir gün kendini bir kahvede servis yaparken bulursun. Aşka inanmıyor musun? Ben hayatta kalabilmeye inanıyorum. Sen de bunu düşünürsen iyi olur. Chester Lamotte, Siegfried'in gözünde aniden şekil değiştirmişti. Gecelerini paylaştığı birilerini baştan çıkarmak için beraber takıldıkları bir arkadaş olmaktan çıkmış, onun hayatını yok etmeye gelmiş, kötü ruhlu bir şeytana dönüşmüştü. Hesabı paylaştılar. Her birine neredeyse yarım mısır lirası olan 56 kuruş düşmüştü. Chester evine dönmek için bir taksiye bindi. Yürüyeceğini bahane eden Siegfried ise bir başka taksiye binerek Semiramis Oteli'nin önünde indi. Chester'ın anlattıklarından sonra pek uyuyabileceğini sanmıyordu. El Kurniş'te hovardalık yapmaya gitti. Grup halinde dolaşan gençlerin bakışları altında birkaç metre yürüdükten sonra mavi ışıklar saçan lambaların ışığında farklı bir renge bürünen banyan ağaçlarının altındaki banklara isteksizce oturdu. Nehirden gelen limon kokusu rıhtıma yayılıyordu. Siegfried, kendini tıpkı dünyanın etrafında bir tur atmak için inat eden cılız adamlar gibi yorgun hissediyordu. Geç bir saatti. Arkadaşına ödünç olarak verdiği garsoniyerinin boşalıp boşalmadığını bilmiyordu. Tam eve dönmeye karar verdiği sırada küçük siyah bir arabanın direksiyonundaki birinin bakışlarını üzerinde hissetti. Bir bebek suratı, çocuk ağzı gibi bir ağız, sarı perçemli örtülü bir alın. 40 yaşlarında biriydi. Hafızasını çalıştırmak için birkaç saniye harcayan Siegfried onu kulüpte gördüğünü hatırladı. Bir İngilizdi. Siegfried'i belli bir mesafede kalmaya zorlayan bu yapışkan bakışlar bir İngilizindi. Karanlıkta siyah ipek bir kumaş parladı. Adam kravatını çıkarmış ama smokinini çıkarmamıştı. Bu da onun görevini bitirmiş bir otel görevlisi olduğunu düşündürüyordu. Siegfried onun mesleğini anlamaya çalışıyordu. Ya Prenses Züleyha'nın balosu saatinden önce terk eden biriydi ya da belki de balo çoktan bitmişti. "Hello," dedi adam. Siegfried belli bir mesafeden "Hello" diye cevap verdi ama arabaya doğru da bir adım attı. "Egzotik ve hoş bir saat," dedi adam alaylı bir ifadeyle. "Timsahlar duygusal, yarasalar ise öpüşüyor." Siegfried güldü. 5 gün öndesiniz. Halbuki daha dolunaya 5 gün var. Çok güzel İngilizce konuşuyorsunuz dedi diğeri muzipçe dilini şaklatarak. Siz de dedi Siegfried. Adam kahkahayı bastı. Neden arabaya binmiyorsunuz? Bu sohbete arabada da devam edebiliriz. Arabanın arkasından özellikle dolaşan Siegfried arabada yeşil diplomatik plakanın olmadığını fark etti. Oysa bu adamın elçilik mensubu olduğundan neredeyse emindi. Arabaya bindi ve arabanın ön panelinde duran bir demet yapay menekşeden arabayı tanıdı. Bu, kulübün sekreteri Elsie Tritton'un Volsele'ydi. İsminiz nedir diye sordu yabancı. Siegfried, ya sizinki? Guy. Siegfried, bu bir İngiliz ismi değil. Hayır, ben İngiliz değilim. Ne kadar şanslısınız. Bu söz Siegfried'i şaşırttı. Çünkü kendisi bir Avrupa ülkesi pasaportuna ya da daha da iyisi bir İngiliz kimliğine kavuşabilmek için her şeyi yapabilirdi. Tekrar yabancıyı inceledi. Gülmeye alışmış bir çocuğunki gibi olan bu ağız, onun kolay bir hayat yaşadığının, vücudundaki şişlikler ise fazla alkol kullandığının göstergesiydi. "Sanırım balodan geliyorsunuz." "Balo mu? Siz buna balo mu diyorsunuz?" "Tanrım sen büyüksün." "Evet, cenaze merasimi." Orada olmadığım için buna karar veremeyeceğim. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Orada ne işiniz var? Serinlemek için bir şeyler içmek istiyorum. Katılmayı ümit ettiği ve katılmak için onca emek sarf ettiği bu davet hakkında diplomatın söylediklerine ve orada ne işiniz var sözüne takılıp Bir süre dalan Siegfried saatine bakarak Semiramis Oteli'nin barı bu saatte kapalıdır dedi. Benim evde viski ve buz var dedi Guy. Peki nerede oturuyorsunuz? Bahçekent'te. Daha çok villaların bulunduğu bu şık semt uykudaydı. 15 dakika sonra Guy, Security Dür Caddesi'ndeki modern bir binanın önünde arabayı durdurdu. Caddenin ismi bir serserinin bıçak darbeleriyle öldürdüğü kraliçenin adını taşıyordu. Guy'ın yaşadığı bu daire acınacak durumdaydı. Duvarları kötü boyanmış krem renginde küçük bir giriş, ferforje küçük bir konsol ve üzerinde sıradan bir ayna, yemek yenilen bölümü pencerenin önünde olan bir oturma salonu, sanki sıkıntıdan saçlarını yolmuş gibi duran bir palmiye saksısı, çökmüş minderli oturma grubu, üzerinde sabahtan beri kaldırılmamış, belki de bir önceki akşamdan kalma tabakların olduğu bir masa, her tarafa yayılmış gazeteler, dergiler ve mektuplar. Ceketini çıkararak Faydon yayınlarından çıkan Donatello'nun eski bir baskısının durduğu koltuğun üzerine atan Guy, "Oturun lütfen, bardak ve buz getireceğim," dedi. Bu sırada gözleriyle evin içini tarayan Siegfried, sehpaya yayılmış bir sürü mühürsüz zarfın içinden bir tanesini alıp baktı. Üzerinde Mr. Guy Burgess, Büyük Britanya Elçiliği, Kastrül Dubara, Kahire yazıyordu. Bu sırada ev sahibi koltuğunun altında bir şişe viski, elinde iki temiz bardak ve bir buz kovasıyla geldi. Her iki bardağı da hatırı sayılır miktarda viski boşalttıktan sonra üzerlerine buz koydu ve Siegfried'in yanına oturdu. "Her akşam hovardalığa çıkar mısın?" "Hayır, ara sıra." "Bunu para için mi yapıyorsun?" "Ne dedin?" diye haykırdı Siegfried. Çok sinirlenmişti. Aynı gece yapılan ikinci patavatsızlık onu çok öfkelendirmişti. Burje gülmeye başladı. "Biraz zayıfsın ama yapabilecek gibi görünüyorsun. Öyleyse sen mi ödeyeceksin?" "Evet, paraya mı ihtiyacın var?" dedi Siegfried kabaca. Bu, Burje'nin kahkahalarla gülmesine neden oldu. Aralarındaki mesafe gitgide azalıyordu. Siegfried henüz tadamadığı viskisinin tadını Burje'nin ağzından tattı. Bu tat onu kendinden geçirmişti. Gözleri yarı kapalı bir şekilde dünyanın üzerine kırmızı bir tül indiğini hissetti. Burje'nin kendisini çoraplarına kadar soymasına izin verdi. "Bu yaşta çorap askın mı var?" diye mırıldandı Burje. Çoraplarını çıkardı. Şimdi ikisi de çırılçıplak, kanepenin üzerinde yan yana oturuyorlardı. Siegfried gençti ama yapılıydı ve karşısındaki vücudun gevşekliğini genç bakışlar karşısında unutmuştu. Biraz sonra artık hiçbir şey duymuyordu. Bu akşam bir vücuttan çok başka bir yerde olmaya ihtiyacı vardı. Aniden bir yalnızlık hissetti. Gevşemişti. Yatak arkadaşının ağır nefes alışları onu uyandırdı. Saatine baktı. 4:15 vardı. Annesi merak etmiş olmalıydı. Çarçabuk giyindi. Burje ağır ve hantal hareketlerle Siegfried'i geçirmeye geldi. "Seni tekrar görmek isterim," dedi Siegfried kapının önünde. "Ben de seni." Çekmecede bir şeyler aramaya gitti ve biraz sonra elinde anahtarlarla geldi. "Bu anahtar bu kapının, diğeri apartmanın giriş kapısının. Ben genelde 7'ye 8'e doğru gelirim. Eğer gelmemişsem kendine içki alabilirsin. Beni bekle ama telefonlara cevap verme." Siegfried'e hayatında ilk kez böylesine bir güven duyuluyordu. Çılgın bakirelerin yaydığı kokular gibi çikolata kokulu mor salkımların, çiçekleriyle çok çekici görünen mango ağaçlarının, tensel arzu içindeki gardenyaların, yaseminlerin, muhabbet çiçeklerinin, toprağa sarılmış bir otun masum kokusunu yayan bahçede ilerliyordu. Kahire'nin bu parfümlü gecesinde ters çevrilmiş bir yapboz karşısında kalmış gibi kafası karışmış, sarsılmış, parçalara bölünmüş ve yıkılmıştı. Kısacası bu kısa bir gece serenadıydı ama bu serenat ikilem, keder, umut gibi bitmeyen duygularla doluydu. 12. ayrımın sonu, sayfa 119.